Ayrım 5. Pekin'den gelen adam Henning Mankell. Sayfa 53. Yargıç 5. kısım. Bir kelebek karanlığın içinden çıkıp yorulmak bilmeksizin masa lambasının etrafında uçuşuyordu. Birgitta Roslin kalemini bırakıp arkasına yaslanarak bir süre porselen lambanın içine boş yere girmeye çalışan kelebeği izledi. Kanatlarının sesi çocukluğundan bir şeyleri anımsatsa da ne olduğunu çıkaramadı. Özellikle şimdiki gibi yorgun olduğunda anıları ona oyun oynardı. Uyuduğu zamanlarda olduğu gibi yıllar öncesinden kalma, bir türlü çözemediği ve nereden çıktığını anlamadığı anılar beynine doluşurdu. Aynı nereden çıktığını çözemediği kelebek gibi. Gözlerini kapayıp şakaklarını ovdu. Gece yarısını birkaç dakika geçiyordu. Gece bekçilerinin adliye koridorlarında dolaşırken çıkardıkları gürültüleri duymuştu. İkinci tur. Geceleri bina boşken çalışmayı seviyordu. Yıllar önce Varnamo Adliyesi'nde sözleşmeli memur olarak çalıştığı dönemde sık sık geceleri boş mahkeme salonlarına girer, birkaç ışığı yakar, oturup sessizliği dinlerdi. Boş bir tiyatroda olduğunu hayal ederdi. Duvarlardan yankılanan sesleri, geçmiş mahkemelerde yaşanan melodramlardan kalma fısıltıları duyardı. Orada katiller, suçlular, hırsızlar hüküm giymişti. Bitmek bilmeyen bunaltıcı babalık davalarında binlerce erkek masum olduklarına yemin etmiş ve bir kısmı beraat etmişti. Yine de onurlu insanlar olarak topluma dönme hakkına kavuşanların sayısı her zaman suçlulardan azdı. Birgitta Roslin deneme süresini doldurduğunda Varnamo'dan teklif almış ve bir gün savcı olmak umuduyla memuriyeti kabul etmişti. Ama memurluk döneminde kariyeri yön değiştirmiş ve Roslin sonunda yargıçlığa odaklanmıştı. Geniş bir çerçeveden bakılacak olursa hepsi eski bölge yargıcı Anker sayesindeydi. Genç kızlığında kadını çok etkilemişti. Babalık davalarında sorumluluklarından kaçabilmek umuduyla üst üste bariz yalan söyleyen genç erkekleri ve işledikleri suçlardan en ufak bir pişmanlık duymayan azılı suçları sonsuz bir sabırla dinlerdi. Yaşlı yargıç kadının adalet sistemine farklı bir bakış açısıyla bakmasını ve büyük saygı duymasını sağlamıştı. Roslin adaletin ne olduğunu ondan öğrenmişti. Önemli olan laf değil eylemdi. Adalet harekete geçmek demekti. Bu yüzden kadın Varnamo'dan ayrılırken yargıç olmayı kafasına koymuştu. Ayağa kalktı ve pencereye gitti. Sokakta adamın biri duvara işiyordu. Gündüz kar yağdığı için Helsingborg sokakları pudramsı ince bir kar tabakasıyla kaplıydı. Adamın acele etmeden işini görüşünü izlerken atlı hazırlamakla uğraştığı yargı metnindeydi. Kendine bir sonraki güne kadar zaman tanımıştı ama en geç o gün her şey tamamlanmış, mahkeme sonuca bağlanmış olmalıydı. Sokaktaki adam yoluna devam etti. Roslin masasına dönüp kurşun kalemini eline aldı. Metne son şeklini verene de kurşun kalem kullanmayı tercih ederdi. Üzerleri düzeltmelerle dolu karma karışık sayfaları inceledi. Basit bir davaydı ve suçlanan kişinin aleyhinde bir sürü delil vardı. Yine de karar vermekte zorlanıyordu. Daha doğrusu ceza vermek istiyor ama veremiyordu. Adam ve kadın Helsingborg'un dans edilip yemek yenilen mekanlarından birinde tanışmıştı. Kadın gençti, 20'li yaşlarının başlarındaydı ve çok içki içmişti. Adam 40'lı yaşlardaydı ve kadını eve bırakmayı teklif etmiş, sonra da bir bardak su içmek için onunla dairesine çıkmıştı. Kadın kanepede uyuyakalmıştı. Adam kadını uyandırmadan tecavüz etmiş, sonra da gitmişti. Kadın ertesi sabah uyandığında kanepede olanları hayal meyal hatırlıyordu. Hastaneye gitmiş, muayene olmuş ve cinsel birleşmenin gerçekleştiğini tespit ettirmişti. Adama dava açıldı. Dosya mahkemeye olaydan tam bir yıl sonra intikal etti. Davaya atanan yargıç Birgitta Roslin'di ve genç kadını iyice inceleme fırsatı olmuştu. Ön araştırma notlarından kadının çeşitli süpermarketlerde geçici kasiyer olarak çalıştığını öğrendi. Verdiği ifadeden düzenli olarak çok içtiği anlaşılıyordu. Ayrıca hırsızlıktan suçlu bulunmuş ve görevlerini ihmal ettiği için bir kez işten atılmıştı. Suçlanan kişi ise pek çok açıdan kadının tam zıddıydı. İş yerleri konusunda uzmanlaşmış bir emlakçıydı. Herkes adamdan çok iyi bahsediyordu. Bekardı ve yüklü bir maaş alıyordu. Sabıkası yoktu ama Birgitta Roslin iyi dikimli pahalı takım elbisesi içinde karşısında otururken adamın beyninden geçenleri okuyabildiği hissine kapılmıştı. Kanepede yatarken kadına tecavüz ettiğinden en ufak bir şüphesi yoktu. DNA testi birleşmenin gerçekleştiğini şüphe götürmeyecek şekilde ispatlıyordu. Ama adam tecavüz olduğunu inkar ediyordu. Kadının kendisiyle sevişmek istediğini iddia ediyordu ve iyi bir avukatı vardı. Rossi'nin daha önce de karşılaştığı Malmö'lü avukatlardan biriydi. İki insan, iki ayrı ifade. Birine karşı diğerinin sözü, ne yazık ki taraflardan biri saygın bir emlakçı, diğeri sürekli kafayı çeken ve adamı gecenin bir vakti dairesine davet ettiğini kabul eden, kasiyer bir kız olunca daha güçlü deliller olmadan adamı suçlu bulmak imkansızdı. Adamı mahkum edememek Roslin'i öfkelendiriyordu. Suçlu bir adamın özgür kalacağı hissini içinden atamıyordu ama yapılabilecek hiçbir şey yoktu. İhtiyar Anker olsa ne yapardı? Bilge yargıç kadına nasıl bir öğüt verirdi? Endişelerimi paylaşacağı kesin diye düşündü Roslin. Suçlu bir adam özgür kalacak, ihtiyar Anker de benim kadar sinirlenirdi. Ve onun da aynı benim gibi yapabileceği fazla bir şey olmazdı. Yargıçlar söz konusu olduğunda kurallar bellidir. Bir suçlunun paçayı kurtaracağını bilsek de kanunlara uymak zorundayız. Genç kadın belki melek değildi ama ömrünün sonuna kadar bu adaletsizliğin öfkesiyle yaşamak zorunda kalacaktı. Koltuğundan kalktı ve uzanmak için kanepeye gitti. Kanepenin parasını kendi ödemiş ve ulusal mahkeme yönetimi tarafından temin edilen koltuk yerine ofisine onu koydurtmuştu. Anker'den gözlerini dinlendirmeye başlamadan eline anahtarlığı almayı öğrenmişti. Anahtarları düşürdüğünde gözlerini açma zamanı gelmiş demekti. Ama şimdi biraz dinlenmeye ihtiyacı vardı. Sonra karar metnini yazmayı bitirecek, evine yatağına dönecek ve ertesi gün kararın temiz bir kopyasını mahkemeye sunacaktı. Üzerinden geçilebilecek bütün detayları tekrar gözden geçirmiş ve adamın suçlu olduğuna karar vermesinin hiçbir şekilde mümkün olmadığını tespit etmişti. Uyuyakaldı ve rüyasında hiç hatırlamadığı babasını gördü. Babası bir gemide makine mühendisiydi. 1949 yılının Ocak ayının ortalarındaki şiddetli bir fırtınada Runskar adlı gemi Gövle Bukten'de batmış ve içindeki herkes ölmüştü. Babasının cesedi hiçbir zaman bulunamamıştı. Birgitta Roslin o zamanlar 4 aylıktı. Kafasındaki baba imgesi evdeki fotoğraflardan geliyordu. En iyi hatırladığı fotoğraf onun geminin küpeştesine yaslanmış gülümsediği fotoğraftı. Gömleğinin kollarını sıyırmıştı ve saçları rüzgardan karmakarışıktı. Annesi ona fotoğrafın babasının gemideki arkadaşlarından biri tarafından çekildiğini söylemişti. Ama Birgitta Roslin fotoğraf kendisi doğmadan önce çekilmiş bile olsa babasının kendisine gülümsediğini hayal ederdi. Babası rüyalarına girip duruyordu. Şimdi de fotoğrafta olduğu gibi kendisine gülümsüyordu. Ama sonra sis tarafından yutulmuşçasına silinip gitti. Bir anda irkilerek uyandı. Gereğinden uzun süre uyuduğunu hemen kavradı. Anahtarlık numarası işe yaramamıştı. Anahtarları düşürmüş ama sese uyanmamıştı. Doğrulup saati kontrol etti. Çoktan 6 olmuştu. 5 saatten uzun süre uyumuştu. İyice kendimi bıraktım diye düşündü. Çoğu insan gibi ben de yeterince uyumuyorum. Hayatımda beni endişelendiren çok şey var. Kocasını aradı, o da karısının nerede olduğunu merak etmeye başlamıştı. Kavga ettikleri zamanlarda yargıcın gecelerini ofisindeki kanepede geçirmesi sıra dışı bir durum değildi ama o gün kavga etmemişlerdi. Staffan Roslin ikisinin de hukuk okuduğu Lund'da onun bir üst sınıfındaydı. Ortak arkadaşlarının verdiği bir partide tanışmışlardı. Birgitta gözleri, boyu, kocaman elleri ve elinde olmadan kızaran yanaklarıyla bu adamın kendisi için doğru erkek olduğunu hemen anlamıştı. Ama Staffan eğitimini tamamlayıp bir süre çalıştıktan sonra meslek değiştirmeye karar verdi. Demir yollarında kondüktör olacaktı ve bir sabah mavi kırmızı üniformasıyla salona girip 12-19'da Malmö'den önce Alvesta'ya sonra Vaxio ve Kalmar'a gidecek 212 numaralı trenden kendisinin sorumlu olacağını duyurdu. O günden sonra çok daha neşeli birine dönüştü. Hukuk kariyerini yarıda kesmeye karar verdiğinde 4 çocukları olmuştu. Önce bir oğlan, sonra bir kız ve son olarak ikisi de kız olan ikizler. Çocuklar üst üste gelmişti ve o günleri düşündüğünde kendine şaşıyordu. Nasıl başarmışlardı? 6 yılda 4 çocuk. Derken Malmö'den ayrılıp yargıç olarak atandığı Helsingborg'a taşınmışlardı. Çocuklar artık büyümüştü. İkizler önceki yıl yuvadan uçmuş, Lund'a taşınıp bir daire tutmuştu. Anneleri aynı alanda eğitim almadıkları ve ikisi de avukat olmayı istemediği için memnundu. Kız kardeşi Louise'den 19 dakika büyük olan Siv, uzun bir kararsızlık döneminin ardından veteriner olmaya karar vermişti. Kardeşinden daha maymun iştahlı olan Louise birkaç kere fakülte değiştirmiş, okulu bırakıp erkek giysileri satan bir mağazada tezgahtarlık yapmış, sonunda siyaset, bilim ve din eğitimi almaya karar vermişti. Birgit de bazen ona gelecekte ne yapmayı planladığı ile ilgili sorular sorsa da genel olarak 4 çocuğunun verdiği kararlara karışmaz ve aklından geçenleri pek söylemezdi. İçten içe kendisine en çok benzeyen çocuğunun Louise olduğuna inanıyordu. Bir ilaç şirketinde çalışan oğlu David her yönden babası gibiydi. En büyük kızları Anna hakkında çok az şey bildikleri uzak doğuda uzun bir yolculuğa çıkarak anne ve babasını şaşırtmıştı. Ailem diye düşündü Birgitta. Bir sürü endişe ve bir sürü mutluluk. Onlar olmasa hayatım boşa gitmiş olurdu. Ofisinin hemen dışında koridorda büyük bir ayna vardı. Gidip yüzünü ve vücudunu inceledi. Kısa kesilmiş siyah saçlarında gri teller vardı. Dudaklarını büzme alışkanlığı nedeniyle yüzünde genelde olumsuz bir ifade olurdu. Ama onu asıl endişelendiren geçen yıllarda aldığı kilolardı. Fazla değil, 3 ya da 4 kilo. Ama fark ediliyordu. Gördüklerinden hoşlanmadı. Genel olarak çekici bir kadın olduğunu biliyordu ama cazibesini yitirmeye başlamıştı. Üstelik zamanın etkilerine karşı koymak için herhangi bir çaba göstermiyordu. Sekreterinin masasına geri geleceğini bildiren bir not bıraktı. Hava az da olsa ısınmıştı ve karlar eriyordu. Yan sokaklardan birine park ettiği arabasına yürüdü. Ama sonra fikrini değiştirdi. O andaki en önemli ihtiyacı uyku değildi. İç huzuruna kavuşmak için düşünmesi gereken başka konular vardı. Dönüp körfeze doğru yürümeye başladı. En ufak bir esinti yoktu. Yaprak bile kımıldamıyordu. Önceki gün gökyüzünü karartan bulutlar dağılmaya başlamıştı. Elsinor'a giden gemilerin kalktığı iskeleye gitti. Karşıya geçmek en fazla 20 dakika sürüyordu. Ama bir fincan kahve veya bir kadeh şarap alıp güvertede oturmayı ve Danimarka'dan aldıkları ucuz içkilerle dolu torbaları karıştıran yolcuları izlemeyi severdi. Köşedeki masaya oturdu. Üzerinin yapış yapış olduğunu fark edince canı sıkıldı ve masaları temizleyen kıza seslendi. ''Özür dilerim ama çıkardığınız işten şikayetçiyim.'' dedi. ''Bu masa son derece üstün körü temizlenmiş, doğru düzgün silinmemiş bile. Bakın yapış yapış.'' Kız omuz silkip masayı sildi. Birgitta Rostin kızın kullandığı pis beze iğrenerek baktı ama hiçbir şey söylemedi. Her nedense kız ona tecavüze uğrayan genç kadını hatırlatmıştı. Biraz daha düşündü ama hayır, neden onu hatırlattığını çözemiyordu. Çalışmaktan zevk almadığını açıkça belli ettiği için mi? Yoksa tam olarak adını koyamadığı benzer bir çaresizlik yüzünden mi? Gemi hareket etti. İlk kez yurt dışına çıktığı zamanı hatırladı. 19 yaşındaydı. Dil okuluna gitmek için bir arkadaşıyla İngiltere'ye seyahat etmişlerdi. Yolcuları Göteborg'dan Londra'ya giden gemiyle başlamıştı. Birgitta Rostin kendisini özgür kılacak bilinmezliklerle dolu bir dünyaya adım atmak üzere olduğuna inanarak güvertede durduğu o günü asla unutmayacaktı. İsveç ile Danimarka arasındaki dar boğazda gidip gelirken de benzer bir özgürlük hissi duyuyordu. Yolculuk sırasında hoşlanmasa da vermek zorunda kaldığı kararla ilgili bütün düşünceler zihninden silinip gitti. Artık hayatımın ortalarında değilim diye düşündü. İnsanın geçtiğinin ancak sonradan farkına vardı. O noktayı aşalı çok oldu. Bundan sonra vermem gereken fazla sayıda zor karar olmayacak. Ama emekli olana dek yargıçlık yapmayı sürdüreceğim. Şansım yaver giderse her şey bitmeden torunlarımla vakit geçirmenin tadına bile bakabilirim. Düşünceleri kocasına kaydı ve ruh hali değişti. Evliliği ölmeye başlamıştı. Hala iyi arkadaştılar ve birbirlerine ihtiyaç duydukları güven duygusunu verebiliyorlardı. Ama aşk da birbirinin yakınında olmanın verdiği mutlulukla tamamen kaybolmuştu. 4 gün sonra son sevişmelerinin üstünden tam 1 yıl geçmiş olacaktı. Artık birbirlerine sarılmıyorlardı bile. O yıl dönümü yaklaştıkça kendini daha kısır hissediyordu. Şimdi yumurta kapıya dayanmıştı. Kocasına defalarca kendini ne kadar yalnız hissettiğini açıklamayı denemişti. Ama o bunları konuşmaya hazır değildi. Seks konusu açıldığı anda kabuğuna çekilmiş ve önemli olduklarını bilse de verilmesi gereken kararları ertelemeye çalışmıştı. Başka kadınları çekici bulmadığını iddia ediyor ve cinsel arzularının yakında geri geleceğinden şüphe duymadığını söylüyordu. Yapmaları gereken sabırlı olmaktı. Birgitta Rosling koca elleri ve kızaran yanaklarıyla ciddi görünüşlü bir şef kondüktör olan kocasının kendisine verdiği doygunluk hissini kaybettiği için gerçekten üzülüyordu. Ama pes etmeye niyeti yoktu. İlişkilerinin yakın bir arkadaşlığa dönüşmesine izin vermeye razı değildi. Bundan fazlasına ihtiyacı vardı. Büfeye gidip fincanını doldurdu ve daha az yapış yapış olan başka bir masaya geçti. Sabahın erken saatleri olmasına karşın sarhoş oldukları anlaşılan bir grup genç adam Elsinore'daki Kronborg Kalesi'ne hapsedilenin Hamlet mi Macbeth mi olduğunu tartışıyordu. Eğlenerek tartışmayı dinledi ve laf atmak için büyük bir istek duydu. Başka bir masada bir grup oğlan oturuyordu. 14-15 yaşlarından büyük olamazlardı ve büyük ihtimalle okulu kırmışlardı. Kimse okula gidip gitmediklerini aldırmazken neden kırmasınlar? Gençliğinde gittiği baskıcı liseyle ilgili nostaljik duygular hissetmiyordu. Ama gençlerin halini görünce birkaç yıl önce yaşanan bir olayı hatırlamıştı. Onu çıldırtan ve İsveç hukukunun ne kadar korkunç durumda olduğunu gösteren bir örnekti. O zaman yaşananlar Rosti'nin 30 yıl önce ölen akıl hocası Yargıç Anker'in hayatta olup kendisine öğüt verebilmesini istemesine yol açmıştı. Helsingborg'daki bir bakım evinde kalan yaşlı bir kadın 80. doğum gününden birkaç gün önce yolda yürürken kalp krizi geçirmiş ve yere yığılmıştı. Biri 13, diğeri 14 yaşında olan iki oğlan yoldan geçerken kadını görmüştü. Yaşlı kadına yardım etmek yerine hiç tereddüt etmeden çantasını çalıp ona tecavüz etmeye çalışmışlardı. Köpeğini gezdiren bir adam tesadüfen oradan geçmese büyük ihtimalle girişimlerinde başarılı olacaklardı. Polis izlerini sürüp iki oğlanı tutuklamış ama reşit olmadıkları için yasalar gereği serbest bırakılmışlardı. Birgitta Rosling bu olayı bir savcıdan duymuştu. Ona da polisler haber vermişti. Öfkeden küplere bindiğini ve bu suçun neden sosyal hizmetlere bildirilmediğini öğrenmeye çalıştığını hatırlıyordu. O zaman Helsingborg bölgesinde her yıl belki de yüzlerce reşit olmayan çocuğun suç işlediğinin ve bu suçların hiçbirinin kayda geçirilmediğinin farkına vardı. Kimse çocukların ailelerine haber vermiyor, sosyal hizmetleri bilgilendirmiyordu. Üstelik ufak tefek hırsızlıkların yanı sıra büyük soygunlar ve rahatlıkla cinayetle sonuçlanabilecek şiddet eylemleri de vardı. İsveç adaleti yüzünden kendini çaresiz hissetmişti. Kendisi neye hizmet ediyordu? Kanuna mı, kayıtsızlığa mı? Ve kimse çocukların işlediği suçlara tepki vermezse bu işin sonu ne olacaktı? Bu nasıl bir ihmaldi ki bozuk yargı sisteminin demokrasinin temellerini tehdit etmesine izin veriliyordu? Kahvesini içip 10 yıl daha görevinin başında olacağı gerçeğini düşündü. Devam edecek gücü var mıydı? Ülkenin hukuk sisteminden şüphe eden birinin iyi ve adil bir yargıç olması mümkün müydü? Yanıtlayamadığı soruları zihninden atmak için dikkatini yeniden boğaza verdi. İsveç'e dönüp karaya çıktığında saat 9'du. Helsingborg'u ikiye bölen ana caddeyi geçti. Kavşaklardan birindeki panodan gazetelerin manşetlerini okudu. Özellikle kalın harflerle yazılmış bir yazı dikkatini çekmişti. Helsingland'da toplu katliam, korkunç bir suç. Polisin elinde ipucu yok, ölü sayısı bilinmiyor. Katliam. Gazetelerin akşam baskısını ender olarak alırdı. Basının sürekli polis kuvvetlerini eleştirmesi onu öfkelendiriyor, bazen kendi üzerine de alınıyordu. İleri sürülen iddialara hak verse de her şeyin skandala dönüştürülmesinden hoşlanmıyordu. Gazetecilerin yazdıkları iyi niyetli bile olsalar işleri kötüye götürmekten başka bir işe yaramıyordu. Birgitta Rosling Kjellstorp'ta yaşıyordu. Helsingborg'un kuzeyinde kalburüstü bir mahalledeydi. Eve giderken Pakistanlı bir göçmenin işlettiği markete uğrardı. Pakistanlı her zaman yaptığı gibi kadına gülümsedi. Yargıç olduğunu bildiği için ona karşı çok saygılıydı. Birgitta Rosling Pakistan'da kadın yargıçlar olup olmadığını merak ediyordu ama adama bunu sorma fırsatı olmamıştı. Eve vardığında yatmadan önce güzel bir banyo yaptı. Saat 9'da tamamen dinlenmiş olarak uyandı. En azından kendini öyle hissediyordu. Birkaç sandviç yedi ve bir fincan kahve içip işe döndü. Birkaç saat sonra suçlu adamı beraat ettiren kararı yazmış sekreterinin masasına bırakmıştı. Anlaşılan sekreterine zorunlu eğitimlerden birine katılması emredilmişti. Bu konuda Birgitta Rosling'e bilgi verilmemiş veya muhtemelen bilgi verilmiş ama kadının aklından çıkıp gitmişti. Yeniden eve döndü. Önceki günden kalan tavuk haşlamasını ısıttı ve birazını yiyip kalanını Staffan için buzdolabına kaldırdı. Bir fincan alıp kanepeye geçti ve teletexti açtığında gördüğü manşetleri hatırladı. Polisin elinde hiç ipucu yoktu ve henüz ölenlerin akrabalarına haber verilmediği için kaç kişinin öldürüldüğü ve adları açıklanamıyordu. Bir delinin işi olmalı diye geçirdiği içinden, ya kendinde başkalarını cezalandırma hakkını gören biriydi ya da dünyanın kendisine haksızlık ettiğini düşünen bir zavallıydı. Yargıçlık yaparak geçirdiği yıllar ona deliliğin birbirinden tamamen farklı pek çok türü olduğunu göstermişti. İnsanları korkunç suçları işlemeye yönelten bunlardan herhangi biri olabilirdi. Ayrıca adli psikiyatrların akli dengesi yerinde değilmiş numarası yapan adi suçluları açığa çıkarmakta her zaman başarılı olmadıklarını öğrenmişti. Televizyonu kapadı ve ufak bir kırmızı şarap mahzenine dönüştürdüğü bodruma indi. Şarap listelerini ve sipariş formlarını kontrol etti. Ancak 1-2 yıl önce çocuklar taşındığı için ekonomik durumlarının tamamen değiştiğini fark edebilmişti. Artık özel şeylere harcayacak parası vardı ve her ay birkaç şişe kaliteli kırmızı şarap almaya karar vermişti. Listeleri incelemekten ve deneyecek yeni şaraplar seçmekten büyük zevk alıyordu. Bir şişe şaraba 500 kron veya daha fazla para vermek onun için tatlı bir günah işlemek gibiydi. 5. Ayrımın sonu. Sayfa 65.